Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını tanımaya çalıştığımız akrabalar programının ve toplam Gül Sohbetleri programının 94. akrabalar programının da 27. bölümüyle yine beraberiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakinen tanımak, örnek almak, hayatımıza yansıtmak arzusuyla diye başlayalım söze. Duasıyla diye temenni edelim efendim. Hep beraber inşallah. Resulullah Efendimizin amcalarını görüyorduk. Amcalarından sıra sıra gördük. Ebu Talip amcayı gördük. Çocuklarını gördük. Ve Hazreti Cafer'deydik efendim. Hazreti Cafer'i de müstakilen birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ve en son en duygulu yeri ifade etmiş bırakmıştık efendim, hatırlarsınız. Hazreti Cafer Mu'te yoluna düşmüştü. Evet, meşhur Mu'te Savaşı. Savaşın tamamını anlatacak değilim, konum o değil. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Cafer'i kumandan tayin etmişti. Hazreti Zeyd'i kumandan tayin etmişti. Hazreti Abdullah'ı kumandan tayin etmişti. Sırasıyla önce orduya Hazreti Peygamber buyruğuyla Zeyd bin Harise kumanda edecekti. O şehit olduğunda Cafer bin Ebu Talib kumanda edecekti. O da şehit olduğunda Abdullah bin Revaha kumanda edecekti. O da şehit olduğunda Müslümanlar içlerinden birini kumandan seçeceklerdi. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu buyruğu Cürf ordugahında herkesin yanında söylemişti. Dolayısıyla ordu başlarına atanan, tayin edilen ilk defa üst üste 3 kumandan ismiyle yola çıkıyor. Yani Zeyd bin Harise ordu kumandanı, ordu hareket halindedir. Ancak Aleyhisselam'ın buyruğuyla onun şehit olacağını biliyor artık asker. Resulullah öyle buyurdu çünkü. İkinci kumandan Hazreti Cafer bin Ebu Talip, onun da şehit olacağını biliyorlar. Üçüncü kumandan Hazreti Abdullah bin Revaha, onun da şehit olacağını biliyorlar. Ve içlerinden birinin de kumandan olacağını, kendi aralarından birini biliyorlar. Ama kim? O bilinmiyor. Efendim, İslam ordusu Mu'te'ye doğru, yani Ürdün tarafına doğru yola koyuldu. Yol uzun. Müslüman evinde de, mescidinde, çalıştığı iş yerinde, sokağında, camisinde, kurumlarında, seferinde, nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, Müslüman, Müslümanca hareket eden insandır diyerek bu mevzuya girelim. Dolayısıyla yol boyu efendim bir İslam ordusunun yürüdüğünü görürsünüz. İslam'a yaraşır bir duruşu görürsünüz. Hiçbir tarafa zararın verilmediğini görürsünüz. Ben sadece yol boyu yaşananların tamamına girmeyeyim de sadece efendim burada ifade edilen öne çıkan bazı kavramları söylemeye çalışayım. Öncelikle ve öncelikli namaz. Namaz aksatılmadan yol boyu cemaatle kılınır. Öncelikle ve öncelikli Kur'an tilaveti. Bu sürekli okunur. Sünnet müzakeresi. Muhabbet bunun üzerinedir. Dua ve zikirler yol boyu devam eder. Ve düşman toprağında ilerleyen Müslümanlar. Düşman toprağında İslam. Her her şey İslam üzere, hiçbir şeye zarar vermeme prensibi. Burada Müslümanlar yol boyu giderken üç kumandan bir araya gelip artık akıbetlerini biliyorlar. Yani nereden biliyorlar? Aleyhisselam söylemişti. Neticede Müslümanlar yol aldılar ve neticede Ürdün civarında Mute adlı yere vardılar. Ve 100.000'i aşkın Rum, yani Bizans ordusu Müslümanların önüne çıktı. 100.000'i aşkın. İslam ordusu sadece 3.000. Şimdi bir hesap yapsak, 100.000'e 3.000 olunca her sahabe 33 Rum'u haklamak durumunda değil mi efendim? Subhanallah. İstişare yaparlar. Rivayetlerde bu 100.000'in çok üzerinde rakamlar da ifade edilir. 300.000 diyen kaynaklarımız da var. Yani desteklerle 100, 100, 100, 300 diyen, ama ben en aşağı ve en meşhur rakamla yetindim burada. 100.000'i aşkın diyorum o yüzden. Düşman ordusu ve 3.000 sahabe ordusu. İstişare yapıldı. Zaten durum belli. Meşhur 3 teklif. Biliyorsunuz. Önce Müslüman olun. Olmadılar. Bize tabi olup cizye verin. O da olmadı. İş kaldı savaşa. Kılıçlar çekildi. Savaş başladı. Ben tüm savaşa girmiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sancağını alan Hazreti Zeyd bin Harise güzel bir savaş çıkararak şehit oldu. Sancak yere düşmeden yetişen Hazreti Cafer radıyallahu an aynı emri, hücum emriyle beraber düşman içine daldı. Hazreti Cafer radıyallahu an düşmanın ortasına kadar ilerlemişti. Her tarafı sarıldı. Önce atı yaralandı Hazreti Cafer'in. Atından atlayan Hazreti Cafer'in bir kolu o anda kesiliverdi. Biçildi kolu. Sancağı çabucak diğer koluna aldı. Onu da atla kestiler, biçtiler. Sancak, Resulullah'ın verdiği sancaktır, düşmesin yere diye kesik kollar pazularla göğsüne sıkıştırmaya çalıştı. Ama etrafından ok, mızrak, kılıç üzerine efendim korkunç bir saldırı olunca hemen Abdullah yetişti. Abdullah bin Revaha sancağı alıp devam etti. Abdullah da şehit düşünce efendim Müslümanlar içlerinden meşhur Halid bin Velid'i kumandan tayin ettiler. O da ciddi manevra ile bir zafer kazanıp Medine'ye dönüşe geçti. Bu kadar özetliyorum. Ancak bizim kahramanımız Hazreti Cafer olduğu için ona biraz daha bakalım. Şehit olduğunda 40 küsur yaşlarında. Vücudunda 90'dan fazla ok, kılıç ve mızrak darbesi var. 90'dan fazla. Kesilmiş, biçilmiş. Burada Resulullah Aleyhisselam savaş, orada savaş yaşanırken Aleyhisselam da mescitte ashabıyla Allah'ın kendisine göstermesiyle bütün sahneyi tek tek anlatıyordu. Bunda biliyorsunuz meşhurdur. Ordu geldi. Ey Allah'ın Resulü dediler. Zeyd'i getiremedik. Cafer'i getiremedik. Abdullah'ı getiremedik. Ama bir Mute destanı getirdik. Evinde gönlünü Mute'ye göndermiş, kocası Hazreti Cafer için dua eden Hazreti Esma radıyallahu anh tefekkür alemindeyken kapısı çalınır. Kalkar, Aleyhisselam gelmiş. Büyük bir memnuniyetle evine şeref veren Resulullah'a karşılar. Efendim mesela buyur eder. İzzet ikramda bulunur. Fakat durum biraz değişik bu sefer. Sık sık ziyaretlerine gelen Resulullah Aleyhisselam bugün çok üzgün bir yüz ifadesiyle gelmişti. çok üzgün bir yüz ifadesi. Hazreti Esma da o gün çok yorgun. Çünkü tam 40 deri tabaklamış. Bu da mübarek. Baksınlar etsinler demiyor. Yani deri tabakçılığı işi öğrenmiş. Deri tabaklıyor, satıyor, ediyor, ailesini geçindiriyor. Yorgun. 40 deri tabaklamış, temizlemiş. Çocuklarını yıkayıp güzel elbiseler giydirmiş, kokulandırmış. Hamur yoğurmuş. Biraz sonra ekmek pişirecek. O kadar hazır. Evimize şeref verdiniz ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselam. Ey Esma. Cafer'in çocukları nerede? Cafer'in çocukları nerede? Hazreti Esma bir sarsıntı geçiriyor. Ne zaman ziyarete geldiyse çocuklar nerede? Çocuklarınız nerede diye sorardı. Bu sefer Cafer'in çocuklara dedi. Hazreti Esma haberi almıştı. Helalleşmişlerdi. Artan bir merakla, heyecan, ürpertiyle çocukları çağırdı. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çocukları birer birer kucaklayıp bağrına bastı. Bir yandan saçlarının tel tel okşuyor çocukları, bir yandan da mübarek gözlerinden elmas elmas gözyaşları dökülüyordu. Bu manzara karşısında endişeye kapılan Hazreti Esma radıyallahu anh'a korku ümit arası sordu. Ey Allah'ın Resulü! Yoksa Cafer hakkında bir haber mi geldi? Resulullah aleyhisselam hiç ikilemeden, evet ey Esma, Cafer bugün şehit edildi. Hazreti Esma bir anda beyninden vurulmuş gibi oldu. Sesi soluğu kesildi. Sonra bir anda ah benim şerefli efendim, vah evimizin direği diye ağlamaya başladı. Resulullah aleyhisselam, ey Esma, sabret, sabret ey Esma ve sakın ha cahiliye ağlaması gibi göğsünü döverek isyanla ağlama ey Esma. İnna lillah ve inna ileyhi raciun de. Hazreti Esma hıçkırıklar arasında inna lillah ve inna ileyhi raciun diye gözyaşı döktü. Aleyhisselam taziyede bulundu. Teselli etti. O günlerde Hazreti Esma henüz daha 30-34 yaşlarında filan, 34'ünde filan. Acılarıyla ve yetimleriyle baş başa kaldı. Aleyhisselam çıkınca Abdullah en büyük oğlu, anneciğim, babamızın şehit olacağını ordu daha savaşa gitmeden önce biliyordum ben. Kadıncağız şok geçiriyor. Abdullah 8-9 yaşında, daha 10 bile değil. Nereden biliyordun peki? Abdullah 3 komutan hadisini okudu. Hani aleyhisselam dedi ya, onu okudu. İşte kumandan Zeyd'i tayin ettim. O şehit olursa Cafer kumandan, o şehit olursa Abdullah kumandan, o şehit olursa bir kumandan seçin diye hadisi okuyor. Ve arkasından da ey anneciğim diyor, babamın sana gizlice anlattıklarını da duydum ben. Subhanallah. Evet, çocuk o da ağlıyor tabi. Ancak diyor ki Resulullah aleyhisselam, onlar gitmeden savaş öncesi, daha onlar buradayken şehit olacakları haberini vermişti bize. Hazreti Esma ne kadar sabretse de kendini tutamıyordu bir türlü. Komşu kadınlar gelmişler taziye için. Fakat teselli edeceğine onlar daha çok ağlattırır Esma'yı. Öyle ki ağlama sesleri sokaklara taştı. Duyanlar durumu Resulullah Aleyhisselam'a bildirdiler. Aleyhisselam da bir sahabesini gönderdi. Onları susturmasını söyledi. Fakat giden sahabede hıçkırıklara boğulan kadınları susturamadı. Feryatlar iyice yükseldi. Bu sefer de Resulullah Aleyhisselam bizzat geldi. Resulullah'ı gören kadınlar boğulma pahasına da olsa hıçkırıklarını tutmaya çalıştılar. Yutmaya çalıştılar. Aleyhisselam Esma'ya döndü. Ama Resulullah'ın gözleri şapır şapır akıyor yalnız. Ey Esma, Cafer şimdi cennette. Kendisine verilen iki kanat ile uçmaktadır buyurdu. Sonra Aleyhisselam çocuklara döndü. İki kanatlı babanın evlatları dedi. İki kanatlı babanın. Tayyar. İşte budur uçan. Cafer'i Tayyar. Cafer bin Ebu Talip deriz. Böyle bir müjdeyle müjdelendiği için de Cafer'i Tayyar diye denir. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Aleyhisselam ağlamayın demiyor. Böyle kendinden geçen feryatları sevmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kendi çocukları vefat ettiğinde torunları vesaire bazı zamanlarda bunları yaşadı aleyhisselam. Ağladı böyle bayağı da. Mübarek gözyaşları sakallarını satıyordu. Onu gören sahabe-i kiram, işte ey Allah'ın Resulü sen de mi ağlıyorsun? Oysa bize ağlama buyuruyorsun dedikleri zaman sallallahu aleyhi ve sellem bunlar diyordu yürekten süzülen gözyaşlarıdır. Yürekten. Buna kimse mani olamaz diyordu aleyhisselam. Ben size feryadı figanla, isyanla, üst baş döverek, yırtarak ağlamayın diyorum. Onu medediyorum, men ediyorum. Allah'ın sevmediği odur. Yoksa yürekten gelen gözyaşlarına kimse mani olamaz diyordu. 3 gün boyunca bu eve yemek taşındı, taziyede bulundular. Efendim, Peygamber aleyhisselam sık sık ziyarete gelir. Efendim, bunlarla görüşür, konuşur. Bunları teselli eder. Resulullah'ın amcaoğulları arasında Hazreti Cafer'in çok farklı bir yeri vardı. O ilk günlerde iman etmişti. Sonra eşi Hazreti Esma ile beraber Habeşistan'a hicret etmişti. Habeş ülkesinde 13 küsür sene kalarak Hayber fethine kadar orada İslam'ın hem yaşanması hem yayılmasında gayret göstermişti. Hayber'in fethine gelmiş, peygamberimizle ancak buluşmuştu. Resulullah'ın yanında da bir buçuk yıl daha ancak kalabilmişti ki Mu'te yoluna düşmek zorunda kalmış ve Medine'den çok uzakta Mu'te'de şimdiki Ürdün orada dünyaya veda etmişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh Medine'ye çok uzak olan Mu'te'de şehadete yürürken diğer tarafta Medine'de Peygamberimiz aleyhisselam savaşı aynen anlatmış ve sonra da şöyle buyurmuştu. Kardeşiniz Cafer için Allah'tan bağışlama dileyiniz. O şehittir ve şu anda kendisine verilen yakuttan iki kanadıyla cennette istediği yana uçmaktadır. Evet efendim. Resulullah'ın amcaoğullarından Hazreti Cafer kısmen böyle. Daha önce geçtiği gibi bir kız, 3 oğlu olmuştu. Çok uyumlu, güzel bir aile hayatı var Hazreti Cafer'in. Bunun tamamı Habeş ülkesinde görürsünüz. 1,5 yılını Medine'de görürüz. Hanımı için çok dua etmişti. Allah sana benden sonra hayırlı bir eş nasip etsin diye. Burada yeri değil ama onu da söyleyeyim arzu ederseniz. İddetten sonra, belli bir zamandan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın da onayıyla Hazreti Esma efendim Hazreti Ebu Bekir alacak. Hazreti Cafer, Allah sana benden sonra benden daha hayırlı birini nasip etsin diye dua etti. Duası da böylece kabul oldu. Büyük şehidin.
Hazreti Ebubekir gerçekten üzerinde söz söylemenin çok zor olduğu bir sahabedir biliyorsunuz. Her bakımdan mükemmel bir isim. Ve Hazreti Esma'ya gerçekten çok iyi muamele edecek. Başı üzerinde gezdirecek. Evet efendim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatma ve hayata hakim kılma çabası serüveni içerisinde Ebu Talip amcasının oğullarından ikisini görmüş olduk. Şimdi hepinizin yakinen tanıdığı yine en meşhurlarından biri olan estağfurullah üçünü gördük dördüncüsünü göreceğiz. Talib'i gördük. Akil'i gördük. Cafer'i gördük. Şimdi sıra Hazreti Ali'de efendim. Hazreti Ali radıyallahu anh. Bilindiği ve çok da meşhur olduğu gibi Hazreti Ali radıyallahu anh Ebu Talip amcanın en küçük oğludur. Mekke'de 600 yılında yani nübüvvetten 10 yıl önce dünyaya gelmiştir. Sonra geçip bunları diyeceğiz ama şimdi söyleyelim. 17 Ramazan 40. yılında yani 24 Ocak 661 61 yaşında Kufe Irak Necef'te şehit olmuştur. Hazreti Ali Efendimiz. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh küçük yaşlarından beri Hazreti Peygamber'in yanında büyümüştü. Onun tebriyesiyle yetişmişti. Bu ayrıntıyı göreceğiz. Ama şöyle bir izninizle bir özet geçeyim de. Bir özet geçeyim. Ondan sonra inşallah Hazreti Ali Efendimiz'i ayrıntılı görmeye başlayalım. İlk Müslüman çocuk biliyorsunuz. Kahramanlığı ve cesaretiyle meşhur. Resulullah'ın yanında en önemli koruyuculardan biri. Resulullah'ın kızı Hazreti Fatma ile evlenmiş, ona damat olmuş. Soyu ondan yürümüş. Resulullah'ın vefatından sonra dördüncü halife olarak idarecilik yapmış. Ve bu kadar rakam şimdi şaşırmayın da değişik zamanlardaki evliliklerinden kaç çocuğu var diye onun çocukları sorulunca Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin gelir akla. Doğrudur, yanlış değil. Ancak Hazreti Fatıma'dan sonra evlilikleri var. 19'u erkek, 22'si kız olmak üzere 41 çocuğu tespit ettik Hazreti Ali Efendimiz için efendim. Evet, ben de güldüm çünkü rakam çok ilginç. Ama ben şimdi şöyle kısa bir ara vermeyi düşünüyorum. İnşallah devam edeceğiz ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını Gül Sohbetleri programında sizlerle paylaşıyoruz. Amcaları, amcaoğulları, amca kızları bölümündeyiz. 27. bölümün ikinci yarısı Hazreti Ali ile efendim devam ediyoruz. Evet, hafif gülerek ve sizi güldürmeye çalışarak Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma dahil hayatı içerisinde evliliklerinde toplam 19'u erkek, 22'si kız olmak üzere 41 çocuğu olduğu biliniyor. Acizane ben bu 41'in de adlarını tek tek efendim tespit ettim. Efendim dosyama aldım. Tabii onları size şu anda anlatacak, okuyacak değilim. Ben sadece yeri geldi diye söyledim. Çünkü Hazreti Ali Efendimizin çocukları denince Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin elbette ki önde bunlar geliyor. Bunlar biliniyor, bunlar meşhurdur. Ancak arkası da var bu işin. Arkasında iyi anlaşılması lazım. Yani o yüzden bunları böyle söylemiş oldum. Şimdi efendim, Hazreti Ali'nin çocuklardan estağfirullah, ilk Müslüman çocuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak ben onun önüne geçeceğim. Çünkü mühim bir isimle karşı karşıyayız. İlk Müslüman çocuk Hazreti Ali Efendimiz'i görüyoruz. Resulullah'ın amca olduğunu, damadını, ileride damadı olacak. Daha önce kısmen geçtiği gibi Hazreti Cafer'i işlerken baş bölümlerinde Ebu Talip amcanın durumu
pek ekonomik olarak sıkıntıya girince Resulullah Aleyhisselam, Hatice annemizle evliydi o zamanlar, Abbas amcasıyla beraber gitti. Efendim ona destek olmak açısından kendisi Hazreti Ali Efendimiz'i aldı. Abbas amca da Hazreti Cafer'i aldı. Bunlar yetiştirdiler. Bunu biliyoruz. İşte ben şimdi oradan başlıyorum. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in 5 yaşından itibaren sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Resulullah'ın amcalarını, amcaoğullarını yani akrabalarını görüyoruz. Ben Hazreti Ali'yi sonraki hayatının tüm savaşlarına, tüm yönetimine girmeyeceğim. Ama çocukluğu, gençliğini biraz açmak istiyorum efendim. Savaşları, onları az çok biliyorsunuz, kahramanlığını, yiğitliğini. Ama çocuklarınıza, çocuklarımıza örnek olsun, gönüllerimiz yeşersin diye bu boyutunu biraz daha açmak istiyorum efendim. Öyleyse şöyle girelim biz. Bir soru soralım daha doğrusu da. Nasıl bir soru soralım? Hazreti Ali Efendimizle beraber kısa bir asr-ı saadet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz diyelim? Hazreti Ali ile beraber kısa bir asr-ı saadet yolculuğuna. Hadi öyleyse. 5 yaşına yeni girmiş, küçücük bir çocuk olan Ali çok özel biriydi. Her şeyden önce Resulullah'ın amcasının oğluydu. Amca çocukları oldukları için devamlı görüşüyorlardı. Çünkü o, yani aleyhisselam, amca evine sık sık ziyarete geliyordu. Onun her gelişi bir başka güzel oluyordu. O, Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem idi çünkü. O, herkesin çok sevip saydığı örnek bir insan. Bütün her yerde olduğu gibi. Özellikle de bu evde herkes Resulullah Aleyhisselam'a büyük bir saygı ve sevgi gösteriyorlardı. Resulullah henüz peygamber değil. Şimdi şu bir ziyaret var, şu anda eve geldi Aleyhisselam. Size yaşını söyleyeyim. Hazreti Ali 5 yaşında. Oradan şimdi Resulullah'ın yaşına gideceğiz. İslam geldiğinde Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Bu durumda Aleyhisselam 35 yaşında. Evet. Hatice annemizle evli, varlıklı, huzurlu bir hayatı var. Resul henüz peygamber değil. 35'inde. Evet, bu evde her yerde olduğu gibi özellikle bu evde çok büyük saygı görüyordu. Çünkü bu evde büyümüştü. Çocukluğu bu evde geçmişti. Fakat o sadece bu evde değil, bütün evlerde çok sevilir ve çok sayılırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Küçük Ali de ona hayran olan insanlardandı. Niye? Onu sevip saymayan yoktu koca Mekke'de. Çünkü o herkesin sevgi ve saygısını kazanmış, herkesin hayranlık beslediği örnek bir insandı. İşte Hazreti Ali de bu anlamda bir hayranlık var. Onu her görüşünde bir başka havaya girerdi. Ne kadar üzüntülü olursa olsun, onu gördüğünde bütün üzüntüleri kaybolup giderdi. Onu ne zaman görürse bir hoş olur, sevinç içine girerdi. Öyle ki onunla kanatlanıp uçası gelirdi. Şimdi burada efendim söylemem gerekmiyor mu? Resulullah Aleyhisselam bizim için elbette çok önemli. Bizim peygamberimiz o. İmanımızın bir gereği aynı zamanda. Bir yandan da onun hakkında bir sohbet dinlediğimizde, duyduğumuzda, bir kitap, bir eser gördüğümüzde, dinlediğimizde, duyduğumuzda bizi bambaşka bir havaya itiyorsa işte bu tatlıyı paylaşmış oluruz. Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcanın en küçük oğluydu. Ekonomik sebepler başta olmak üzere bazı nedenlerden dolayı Ebu Talip amca ailesi zor bir duruma düşmüş. Sıkıntılı günler yaşıyordu. Bundan dolayı Hazreti Abbas amca ile beraber Ebu Talip amca evine gelen Resulullah Aleyhisselam çocukluğunda kendisine yapılan yardımı şimdi kendisi yapmak istiyordu. Hazreti Abbas amca Hazreti Cafer'i Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi alıp yanlarında büyütmek istiyorlardı. Buna az önce biraz söyledim. Biraz da Hazreti Cafer kısmında söyledim. Ama bazı mevzuyu anlamak için tekrar burayı bir kez daha sizinle paylaşmak durumunda kaldım efendim. Karşılıklı görüşmelerden sonra olaya olumlu bakan Ebu Talip amca, yeğeni ve kardeşinin tekliflerini kabul etti. Böylece hayatının akışı değişecek bir ortama gideceğini öğrenen Hazreti Ali radıyallahu anh sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Neticede küçük Ali peygamberimizle beraber yeni bir eve, yeni bir ortama doğru yola koyuldu. Ebu Talip amcanın ile evi ile Resulullah'ın evi çok uzak değiller. Yani komşu olacaklar. Hazreti Hatice anne kapıda karşıladı onları. Büyük bir sevgiyle bağrına bastı küçük Ali'yi. Bir yandan karşılıyor, bir yandan da öz annesi gibi şefkatle kucaklayıp tebessüm ediyordu. Onu daha önceden az çok tanıyan bu küçük Ali, bu karşılaşmaya çok memnun olmuştu. Şimdi evleri yakın ya, Resulullah seviyor, gidip geliyor sürekli, 5 yaşında daha küçük. Tanıyor Hatice annemizi ama bu sefer gidiş farklı, orada kalacak belli. Netice bu evdeki her biri büyük bir sevinçle Hazreti Ali'yi karşılıyorlar. Memnuniyetle hoş geldin diye bağırlarına basıyorlar. Kısa sürede öyle güzel bir uyum sağlamış oldular ki küçük Ali kendi evindeymiş gibi çok rahat hareket ediyordu. Ev halkının hepsini çok sevmişti. Bütün ev halkı tarafından da çok seviliyordu. Peygamberimiz aleyhisselam gibi eşsiz bir insanın yanındaydı artık. Hazreti Hatice anne gibi anneler sultanının şefkatli himayesi altında yaşayacaktı. Peygamberimiz aleyhisselamın o güzel hayatının her safhası ayrı bir örnek olduğu gibi, peygamberliğinden önceki hayatı da örneklerle doludur, biliyorsunuz. En güzel örneklerinden biri de Hazreti Ali ile ilgili olan bu faaliyetidir. Bildiğiniz gibi kıymeti dinleyenlerim, hepinizin bildiği gibi Resulullah'ın çocukluğu 8 yaşından itibaren Ebu Talip amca evinde geçmişti. Hem amcası ve hem de yengesi çok iyi davranmışlardı ona. El üstünde tutmuşlardı. Bunlar küçük Ali'nin anne ve babalarıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da amcası ve yengesi. Onlara karşı saygısı da büyüktü. Yani hem seviyordu hem seviliyordu. O günlerde Hazreti Ali 5, Hazreti Cafer 15 yaşlarındaydılar. Bu iki yiğidi çok güzel yetiştirmişler. Evlenmelerine varıncaya kadar her şeylerine destek olmuşlardı. Şimdi burada demek efendim gerekmiyor mu? Akrabalarımızı görüp gözetmeliyiz demek başkaydı, görüp gözetmek başka. Konuşmak başkaydı, iş yapmak başka. Evet. O yüzden biz yakınlarımıza bakacağız. Resulullah'ın yakınlarını okuyoruz ya. Bir sıkıntıları var mı yok mu? Yani bana bakmıyorlar diye, bizimle ilgilenmiyorlar diye sırtımızı çevirmeyeceğiz. Bir şekilde yani biz de bakacağız biraz. Bundan bu örneği alıyoruz. Gerçi burada Ebu Talip amcanın evi çok yakın aleyhisselama, yani kalbi anlamda söylüyorum. Peygamberimizin evi ile Ebu Talip'in evi birbirine yakın demiştik. Yani Hazreti Ali uzak bir yere değil de daha iyi bir yere gitmiş oluyordu. Burada iki yön dikkatimizi çekiyor, açılması gereken kıymeti dinleyenlerim. Biri, ihtiyacın giderilmesinde peygamberimizin davranışı. Biri bu. Diğeri de küçücük bir çocuk olduğu halde Hazreti Ali'nin davranışı. Şimdi Resulullah'ın davranışını verdik. Yani ne yaptı? Gitti işte, yardımcı oldu. Olmalıyız değil, oldu. Bakalım şimdi Hazreti Ali ne yapıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh, biliyorsunuz o küçükten beri hiç putlara tapmadığı için efendim kerramallahu veçe diyoruz. Allah yüzünü hak etsin. Kendisine uzanan şefkat elinin kıymetini çok iyi biliyordu. Resulullah'ı çok seviyor. Sürekli onunla beraber olmak istiyordu. Onunla beraberlik de onu örnek almaktan geçiyordu. İşin özü bu. O zaman biz burada şöyle cümle kullanabiliriz. Günümüz şartları içinde peygamberle beraberliği biz nasıl elde ederiz? Cevabı kolaydır. Ona ne kadar değer veriyorsak o kadar. Hem her şeyden çok onu sevdiğimizi söylüyoruz zaten. O zaman Resulullah Aleyhisselam o güzel hayatını okuduğumuzda veya dinlediğimizde büyük bir aşk ve muhabbete girmeliyiz. Bakınız yer yer bugün biraz öksürüyorum farkındasınız. Yani öksürünce de mecburen konuyu devam edeceğim diye araya özrü sıkıştıramıyorum. Peşin peşin toptan bir özür dileyeyim sizden. Elimde olmayan bir şey bu. Bugün boğazda bir sıkıntı var. Ama anlatmaya çalıştığım, sizlerle paylaşmaya çalıştığım şey öksürüğün çok üzerinde öneme haiz olduğundan ara sıra etsem de ben mevzuya devam ediyorum. Ve kardeşlerimden de rica ediyorum bunları şeyden çıkarmasınlar. Yani olduğu gibi zaten size ulaşıyor şu anda yayın elhamdülillah. Yani Resulullah'ı çok seviyoruz demek başka, Resulullah'a tabi olmak başka. Resulullah'ı seven Resulullah'a tabi olur. İşin özü bu efendim. Resulullah Efendimiz'e biz tabi olacağız. De bunu anlamak için efendim Resulullah'ı tanımak için başından beri hep bunu söylüyoruz. Onu her yönüyle tanımalıyız. Şu programda da yakınları yönüyle tanıyoruz. Yaşı küçük fakat aklı ve kapasitesi büyük olan Hazreti Ali radıyallahu anh en güzelin evinde en güzel bir şekilde yetişirken her günü bir başka güzel geçirmişti. Sadece günleri değil dakikaları bile çok iyi değerlendirmişti. Böylece tam 5 yıl geçmişti. Birdenbire 10 sene oldu. Yani 5 sene geçti, 10. yıla girdik. Yani Hazreti Ali 10 yaşına girdi. Hazreti Ali'nin bu 5 küsur sene içerisinde Resulullah'ın evinde uyumlu, hoş geçimli, güzel, davranışları iyi, evin bir ferdi gibi hareket ettiğinin dışında çok fazla malumatımız yok. Ama asıl malumat onun da başlıyor efendim. İslam güneşi doğduğunda Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Onun İslam'a giriş sahnesi çok güzeldir. Hazreti Hatice annemizle Peygamberimiz Aleyhisselam'a namaz kıldığını görüyor. Ne yaptıklarını soruyor. Resulullah Aleyhisselam da ona kısa ve öz bir şekilde İslam'ı anlatıyor. İslam'a davet ediyor sonunda. Seni de Müslüman olmaya davet ediyorum ey Ali diyor. Seni de Müslüman olmaya davet ediyorum ey Ali. Şimdi 10 yaşında bir çocuk. Bu eve çok bağlı. Resulullah'a çok bağlı. Hatice anneye çok bağlı. Amenna. Ama bir de putlara tapmamış zaten. Bu evde büyüdüğü için. O yüzden kerramallahu vece. Yani 5 ile 10 yaşa kadar yani 5 seneyi bu evde geçirdi. Resulullah'a en yakın tanıyanlardan. Onun şakada olsa asla yalan konuşmayacağını bilenlerden. Ne kadar doğru, ne kadar dürüst ve ne kadar iyi bir insan olduğunu en iyi bilen. Ama burada iş değişti biraz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Ne yapacağını, nasıl bir cevap vereceğini bir an bilemedi. Mekke'de herkes putlara tapardı. Babası da, annesi de, kardeşleri putlara tapıyorlar çünkü. Fakat o hiç tapmamıştı. Sürekli Resulullah'la beraber olduğu için putlardan uzak kalmıştı. Resulullah'ın bu daveti karşısında ne cevap vereceğini bilemiyordu. Onu çok iyi tanıyordu, çok da seviyordu. onun her dediğinin doğru ve güzel olduğunu da biliyordu. Emindi bundan. Fakat şimdiye kadar kendi başına bir iş yapmamıştı. Ya Peygamberimiz yol göstermişti ona ya da babası. Bu yüzden ezile büzüle bir cevap verdi. Şey dedi, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim, duymadım. Bunun için bu konuda babama bir danışmak istiyorum. Sana yarın cevap versem olur mu diyor Resulullah Aleyhisselam'a. Hazreti Ali Efendimiz. Resulullah'ın cevabı da çok düşündürücü efendim. Ey Ali, sana söylediğim şeyleri yaparsan yap. Yani iman et. Müslüman ol. Yok eğer yapmayacak, şu an için iman etmeyecek olursan gördüğünü ve duyduğunu gizli tut. Sakın ha kimseye bir şey söyleme. Olur. Kimseye bir şey söyleme. Peygamberimiz Aleyhisselam henüz gizli davet yapıyordu. Yani insanları İslam'a açıkça davet edemiyordu. Allah'ın emri böyleydi. Bunun için önce güvendiği kimselere söylüyor, güvendiklerini davet ediyordu İslam'a. Küçük Ali de küçük olmasına rağmen en çok güvendiği kimselerin arasındaydı. Güvenilir bir çocuktu o. Bundan dolayı onu da Müslüman olmaya davet etmişti. Küçük Ali, yani 10 yaşındaki Ali, o gece sabaha kadar bunu düşündü. Yani Allah bütün insanlığın kurtuluşu için son din olarak İslam'ı göndermişti. Bu İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kitabı da Kur'an-ı Kerim. İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri de namaz. Namaz diye düşününce Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemizin namaz kılıçları geldi gözlerinin önüne. Yüzlerindeki o tatlı ifade, düşündürücü hareketler, ne okuduklarını anlayamadığı, duyamadığı şeyler. Namaz denen şeyle sanki farklı bir havaya girmişler. Bunları düşünüyor Hazreti Ali Efendimiz. Dedik ya 10 yaşında daha. Bu duygu ve düşüncelerle sabaha zor ediyor. Sabah olur olmaz daha yemek bile yemeden Resulullah'ın huzuruna çıkıyor ve büyük bir coşkuyla kelime-i şehadet getiriyor. Aleyhisselam çok memnun kalıyor. Ey Ali, babana mı danıştın, ne yaptın? Hayır, danışmadım. Ama sabaha kadar düşündüm. Sen hiçbir zaman yalan söylemezsin. Hatta şaka bile olsa sen asla yalan söylemezsin. Sana inanmayacağımda kime inanacağım ben? İnandığınıza inanır, yaptığınızı da yaparım. Evet efendim, işte Hazreti Ali fark. İnandığınıza inanır, yaptığınızı da yaparım. Resulullah Aleyhisselam çok memnun kaldı. Evet, hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Ali ilk Müslüman çocuk. İlk 4 yani, ha? Yani çok erken, ilk 4. Ben o yüzden buna birinciler birincisi diyorum Hazreti Ali Efendimiz'e. Birinciler birincisi. Hazreti Ebu Bekir birinci, Hazreti Hatice birinci, Hazreti Ali birinci, Hazreti Zeyd birinci. Ben bunlara birinci diyorum. Birinciler birincisi. Niye? Hepsi kendi alanlarında ilk Müslümanlar. Evet. Bu 4 kişiye İslam tarihinde hepiniz biliyorsunuz ilk Müslümanlar denir. Yani çocuklardan Hazreti Ali, hanımlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, azatlı kölelerden Hazreti Zeyd. Bu ilk 4 Müslümandan sonra sırasıyla diğerleri gelmektedir. Biz burada sadece şu an için ilk 4'ünü efendim vermiş olduk. En güzelin evinde, en güzel bir şekilde yetişen Hazreti Ali şimdi yepyeni bir güzelliğin içinde bulmuş oldu kendini efendim. Yepyeni bir güzelliğin içinde bulmuş oldu. Biraz tahlil yapmak istiyorum burada. Bunu sizinle efendim paylaşmak istiyorum zamana sığdırdığım kadarıyla. 10 yaşındaki bu küçük çocuk ilk defa namazla karşılaşmış ve çok etkilenmişti. Resulullah'ı dinleyince çok büyük ve o nispette çok önemli bir olayla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Hele bir de seni de Müslüman olmaya davet ediyorum ey Ali denince bütün bedeniyle beraber ruhu da titremişti adeta. Küçüklüğüne rağmen her zaman adam yerine konan küçük Ali yine adam yerine konmuştu. Hatta sıradan herhangi bir adam yerine değil, şimdi çok daha önemli biri yerine koymuştu. Yani Müslüman olması istenmişti ondan. Böylesine önemli bir teklif her önüne gelene yapılamazdı. Yapılmıyordu zaten. Evet. İşte burada bazı eğitimci kardeşlerimizin çocuklara değer verme noktasında güzel ifadeleri var ama şurada atlanmaması gereken bir şey var. Peygamberimiz Aleyhisselam çocukların çocuk olduklarını dikkate alıyordu. Ama onlara değer veriyor. Adeta yetişkinler gibi onlara Aleyhisselam değer veriyordu. Bu değeri zaman içinde çok daha iyi göreceğiz. Kaldı ki Resulullah'ın terbiyesi altında yetiştiği için çok güzel bir şekilde yani özel meziyetlerle donanmıştı diyelim Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz. Ve İslam tarihine ilk Müslüman çocuk olarak girmiş oldu. Evet efendim, Resulullah'ın amcaları ve nihayetinde amcaoğulları kısmını görmeye çalışırken Hazreti Ali Efendimizin İslam'a giriş sahnesini görmüş olduk. Onun ilk Müslüman çocuk olduğunu efendim hep beraber gördük. Ama ben bir yandan saate bakıyorum. Bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah efendim kalan bölümleri diğer haftalarda siz kıymetli Erkam Radyo dinleyicileriyle paylaşmak arzusuyla Resulullah Aleyhisselam'a daha yakından tanıma, tanıtma ve örnek alma duası ve temennisiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.